Ayrım 5.
Yukarıdaki sorunların hepsi bir özel öğretim sorunudur. Bunlara gerekli cevabı verebilmek için öğretmenin bu konularda okul sıralarındayken iyice yetişmiş olması gerekir. Bunlar okulda yetkili öğretmenin gözetiminde yetişmeyecek olurlarsa ileride bu eksikliklerini kolay kolay gideremezler. Bilmiyorum, belki de yukarıdaki yazıyı yazan öğretmen özel öğretim yöntemlerinin hiç okutulmadığı bir dönemde mezun olmuştur. Belki de son zamanlarda yetişen öğretmenlerden biridir. Hangisi olursa olsun, bu öğretmenler meslekte kaldıkları sürece hizmet içi eğitim çalışmaları ile yetiştirilmek zorundadırlar. Yukarıdaki örnekten bugün öğretmen yetiştiren kurumların programlarını yapan YÖK'ün, Yüksek Öğretim Kurulu'nun alacağı çok dersler vardır. Bugün de bu ders öğretmen yetiştiren kuruluşlarda gereği gibi okutulmuyor. Bu derslerin yerine konan ilkokul programının okutulması bu derslerin sağlayacağı amacı sağlayamaz. Yine aynı meslektaşımız orta dereceli okullardan da örnekler veriyor. Son zamanlarda bilgiye öncelik verilerek sınavla öğretmen alınıyor. Örneğin kimya mühendisi bir genç kendi alanında iş bulamıyor. Sınava girerek öğretmen oluyor. Sınavı kazananlardan bazıları öğretmenliği benimsiyorlar ve kendilerini eğitici olarak yetiştirmek için çaba harcıyorlar. Bazıları da buna gerek görmüyor. Birçoğu da öğrenci sınıf düzeyini göz önüne almadan yüksek okulda öğrendiklerini aktarmaya çalışıyorlar. İşte bir Anadolu Lisesi'nin lise kısmına giden bir öğrencinin öğretmenlerinden bazıları için yazdıkları. Kimya öğretmeni iyi niyetli ama çok sert davranıyor. Üniversitede rahat edersiniz diye boyuna kitap dışından anlatıyor. Öğrenci soruları bilemeyince alaylı konuşuyor. Hiç soru soramıyoruz. Biyoloji öğretmeni sınıfa bir giriyor, motor gibi anlatıp çıkıp gidiyor. Ezberci olduğu öylesine açık ki ilgimi toplayamıyorum. Her bir organın birkaç dilde adını ezberliyorum. Bir İngilizce öğretmenimiz var ki aklı, fikri, giyimde, kuşamda. Yaşı 50 var ama saçları sapsarı boyalı. O giyimine gösterdiği özeni dersine de gösterse sanırım iyi bir öğretmen olurdu. Kimse sevmiyor, öğrenciye saygısı yok. Fiziği anlamıyorum. Sınıftakilerin hiçbiri de anlamıyor. Öğretmen bir tuhaf. Anlattığını sanıyor, çıkıp gidiyor. Anlamadık desek, tamam anlatacağım diyor. Anlatmadan başka konulara geçiyor. Matematikçi bir soru soruyor. Dershaneye giden ya da özel ders alanlardan biri hemen parmak kaldırıp kalkıp çözüyor. Öğretmen hiçbir açıklama yapmadan başka soruya geçiyor. Bir arkadaşımız bir keresinde "Öğretmenim anlayamadık." dedi. İyi ya oğlum, kim anlıyorsa bu okulda o okuyacak demektir. Anlamayan çeksin gitsin dedi. Bir daha da soru soran olmadı. Edebiyat öğretmeni önceki yıllardaki öğretmenimizden ayrı düşüncede. Önceki öğretmenimiz yazılı anlatımda anlattıklarınız hep kitaba dayalı olmasın. Kendinizden bir şeyler de katın derdi. Bu öğretmenimiz de ansiklopedide yazılanlar gibi istiyor. Bu da orta öğretimdeki öğretmenlerimizin durumundan birkaç sahneyi sergiliyor. Bu olumsuz davranışların temelinde de daha çok özel öğretim yöntemleriyle ilgili bilgisizlik ve ilgisizlik vardır. Bu örnekleri gördükten ve işittikten sonra insan özel öğretim yöntemlerinin önemini ve değerini daha iyi anlıyor. Kuşkusuz öğretmenlerimizin hepsi böyle değildir. İçlerinde özel öğretim yöntemlerinin dersini okumasalar da iyi öğretmenlerden gördükleri örneklerle ve okuma yoluyla kendilerini yetiştirenler de vardır. Mezun oluş şekli göz önüne alınırsa özel öğretim yöntemleri bakımından öğretmenlerin önemli bir kısmının yetiştirilmeye ve geliştirilmeye gereksinim gösterdikleri kolayca anlaşılır. Özel öğretim yöntemleri dersinin öğretmen yetiştiren okullarda okunduğu zamanlarda da bu dersi kimlerin okutacağı bir sorun olmuştur. 1950'ye kadar bu dersi öğretmen okullarında pedagoji, eğitim bölümü uzmanları okutmuştur. Pedagoji bölümü mezunları ilkokul öğretmenliğinden geldikleri için bugün bu da kaldırılmıştır. Bu dersin öğretimi konusunda en az 3-5 yıllık bir deneyime sahip idiler. Bu deneyim üzerine aldıkları eğitim ve bununla ilgili uygulama ve staj çalışmaları onları özellikle ilkokul dersleri öğretiminde oldukça güçlü kılıyordu. Bu gerçek sanki bilinmiyormuş gibi 1950'den sonraki dönemde, hatta bugünkü YÖK uygulamalarında da bu derslerin öğretimi ilgili ders öğretmenlerine verilmiştir. Onlar da genellikle bu dersleri kendi derslerinin bir devamı olarak verilmiş ek bir ders saati imiş gibi kullanmaya başlamışlardır. Bu dersin öğretimi benim öğrettiğim gibi olur. Bana bakın, siz de benim gibi öğretin demek ister gibidirler. Bence bu dersi çok eskiden olduğu gibi deneyim sahibi, eğitim kültürüne sahip, eğitim bölümü mezunları okutmalıdır. Çünkü dersin öğretiminde psikolojik yön ağır basmalıdır. Öğretim yöntemleri psikolojiye dayanmadıkça fazla bir anlam taşımazlar. G. Dewey'nin dediği gibi, öğretim yöntemlerini istenilen bir hale getirebilmek için hiç olmazsa biraz psikoloji bilgisi bilmek gerekir. Bunu da ancak eğitim bölümü mezunlarından bekleyebiliriz. Orta dereceli okullardaki öğretmenlerin öğretim yöntemleri yönünden hatalı davranışlarının nedenleri, okulda bu dersi okutan öğretmenlerin genellikle branş dersi öğretmeni olmalarında aranmalıdır. Bir fakültedeki matematik öğretmeni, matematik öğretimi dersini verirken yararlanmak üzere aldığı matematik öğretimi ile ilgili bir kitaptaki bilgileri 2 saat içinde öğrencilerine okutmuş ve sonra matematik dersi yapmaya başlamış. Oysa biz o kitabı ve başka kaynakları bir sömestrde okuturduk. Daha sonraki gelişmeler. Bugün ilkokula öğretmen yetiştiren eğitim yüksek okulu programlarında özel öğretim yöntemleri ilkokul programı çerçevesinde öğretilmektedir. İlkokul programı bu dersin öğretilmesi için yeterli bir kaynak olamaz. Bu program ancak bilenlerin anlayabileceği bir düzeyde, direktif niteliğinde kısa ve öz bilgileri bir ölçüde içerir. Örneğin ilkokul programı bir ders ile ilgili olarak deney yapılacağını söyler. Fakat deneyin nasıl ve ne ölçüde yapılacağını açıklamaz. Dersle ilgili özel öğretimin bir sıra ve düzen içinde sistemli olarak yapılması gerekir. Bu da özel öğretim yöntemleri dersinin öğretmen yetiştiren kurumlarda ayrı bir ders olarak bilgili ve deneyimli elemanlar eliyle eğitimini gerekli kılar. Orta dereceli okullardaki öğretim temelde ilkokullardaki gibidir. Orta dereceli okullarda konuların sayısı arttığı gibi her konuda verilen bilgi ve becerilerin düzeyi de artar. Burada bu derslerde artışlara göre öğretim yöntemlerine de yeni eklemeler gerekir. Aradaki fark budur. Yoksa hem ilkokulda hem de orta dereceli okullarda özel öğretimin genel çerçevesi aynıdır. Bugün öğretmen yetiştiren kurumlarımızda özel öğretim yöntemleri dersi genel olarak üniversiteden yeni mezun olmuş, ne ilkokulda ne de orta dereceli okullarda deneyim sahibi olmayan genç öğretim elemanları tarafından okutulmaktadır. Bir üniversite mensubu olarak bilim adamı olmak için haklı olarak bunlar master ve doktora derecesi almak peşindedirler. Oysa özel öğretim dersi okutacak olan kimselerin konusunda bilgi ve deneyim sahibi, sanatkar bir kimse olmasına gereksinim vardır. Bunun için eski eğitim enstitülerinde ve öğretmen okullarında olduğu gibi yukarıda belirtilen nitelikte öğretim görevlilerine çok gereksinim olduğunu sanıyoruz. Kısaca demek istediğimiz, söz konusu dersi okutacak öğretmenin okuttuğu dersle ilgili bol deneyimli bir kimse olması gereklidir. İlkokulda okuma yazma dersini hiç okutmamış bir kimsenin bu dersi başarıyla öğreteceği düşünülebilir mi? Ben düşünemem. Kimi zaman öğretim programlarının değiştiğinden, bu nedenle özel öğretim yöntemlerinin geçerliliğini yitirdiğinden söz edilir. Programlar değişse de yöntemler değişmez. Çünkü programın özü öğretilecek konudur. Konular azalıp çoğalabilir. Fakat her konunun türüne öğretim değişmez. Her türlü öğretim programlarında yer alan, bu konuda geçen, örneğin tirşe sözcüğü aynı biçimde öğretilir. Çocuğa tirşe rengi somut olarak gösterilir. İşte bu renk tirşedir gibi. İşin özüne inmesini bilmeyenler program değiştikçe yöntemlerin de değişeceğini sanırlar. Son uygulamalar. Son zamanlarda derslerin adında değişiklikler yapıldı. Örneğin Türkçe yerine Türkçe eğitimi dendi. Buna göre Türkçe öğretimi yerine Türkçe eğitimi öğretimi mi diyeceğiz? Bence bunlar da gereksiz ve karışıklığa yol açan uygulamalardır. Değiştirilmelidir. Bu ve benzeri karışıklıklar içinde özel öğretim terimi de unutuldu. Üst düzeydeki kişiler bile bu terimi körlerin, sağırların eğitiminden bahseden özel eğitim terimiyle karıştırıyorlar. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Öğretmen yetiştiren okullarımızda özel öğretim yöntemlerine gereken önemi ve değeri vermemenin bedelini bugün yukarıda sergilenen tablolarda açıklanan şekilde ödüyoruz. YÖK uygulamaları ile öğretmen yetiştiren kurumlardan ruh sağlığı ve rehberlik dersleri de kaldırıldı. Bakalım bunların bedelini kaç yıl sonra ve ne şekilde ödemeye başlayacağız? Bir eğitim kurumundan öğretim özüne daha duyarlıca yaklaşan bu dersler kaldırılır mı? Oysa bu dersler öğretmen yetiştiren kurumlara 100 yıllık bir aşamadan sonra geniş bir deneyimin birikimi olarak konmuşlardı. Üniversitelerimiz öğretmen yetiştirirken bu kurumların 139 yıllık deneyiminden yararlanmayı düşünmüyorlar mı? Aslında yukarıdaki tablolarda sergilenen olaylarda bu derslerin eksikliğinin yarattığı davranışların hatalarını da açıkça görülüyor. Milli Eğitim Vakfı Dergisi Sayı 7, Eylül 1987. 7. İlkokul öğretimi ile ilgili bazı sorunlar. İlkokul öğretiminin özelliği. İlkokul öğretimi, bütün öğretim basamaklarında uygulanan öğretimin temelidir. Bu dönemde çocuğun kazandığı bilgi, beceri ve alışkanlıklar az çok değişikliğe uğramakla birlikte bütün öğrenim süresince ve hatta bazı durumlarda ömür boyu kişiyi etki altında bırakır. İlkokul öğretimi diğer üst okul öğretimlerine göre bazı özellik ve farklılık gösterirler. Bu çocuğun psikolojik yapısından kaynaklanmaktadır. Çünkü çocuk zihni henüz gelişme halindedir. Onun zihni henüz yetişkinlerde olduğu gibi yapılaşmamıştır. Bu nedenle çocukla kuracağımız iletişim yahut eğitim ve öğretimle ilgili her türlü ilişki çocuğun zihin düzeyine uygun olduğu oranda değer kazanır. Aksi halde karşımızdaki çocuğu bir büyük adam gibi kabul ederek hareket etmiş oluruz. Bu biz büyüklerin yaptığı en büyük hatadır. Bu hatayı yapmamakta eğiticinin önce çocuk ve genç psikolojisini iyi bilmesini, sonra da bu psikolojiye uygun öğretim yöntemlerini yerli yerinde kullanmasını gerektirir. Bunlardan birincisi, bugün öğretmen yetiştiren okul ve kuruluşlarda eğitim psikolojisi adı verilen bir ders ile sağlanmaktadır. İkincisi de öğretim, bilim ve sanatı ile ilgilidir. Elimizdeki konuyu hangi ilke ve yöntemlere uyarak nasıl öğretmeye çalışalım ki öğretimimiz çocuk psikolojisine uygun olarak çocuğa zarar vermeden ve aynı zamanda bizim için de kolay olarak gerçekleşmiş olsun. Bunu da öğretimin temel ilke ve tekniklerini açıklayan genel öğretim bilgisi ile her dersin öğretiminin ilke, yöntem ve tekniklerini açıklayan özel öğretim bilgisi sağlar. Bu üç ders birbiriyle çok yakından ilgili ve kendi içinde bir bütün oluştururlar. Bunun için geçmişte bu dersler öğretmen yetiştiren okul ve kuruluşlarda meslek dersleri, eğitim dersleri öğretmenleri tarafından okutulurdu. Bu aynı zamanda çocuk ruhundaki bütünlüğün ve dersler arasındaki ilgi ve bağlılığın da bir belirtisiydi. Öğretmen yetiştiren kurumlardaki dersler. Son yıllarda öğretmen yetiştiren okul ve kuruluşlarda bu derslerin bazılarının adında ve sonuç olarak da içeriğinde, muhtevasında bazı değişiklikler yapıldığı gibi öğretimi de ayrı ayrı öğretmenlere verildi. Özellikle daha iyi öğrenilsin diye özel öğretim yöntemleri dersinin öğretimi bu dersi okutan branş dersi öğretmenleri tarafından okutulmaya başlandı. YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu, uygulamaları da aynı esası benimsedi. Alan, branş dersi öğretmenleri kendi alanları ile ilgili bilgilerde daha güçlü ve yetenekli olduklarından öğretim sırasında kendi alanları ile ilgili öğretime devam etmekte hiçbir sakınca görmediklerinden ve yeterince de uygulama yapmadıklarından son yıllarda yetişen öğretmenlerimiz işin içine girdikleri zaman büyük güçlüklerle karşılaştılar. Bu uygulamanın en önemli başka bir sonucu da eskiden olduğu gibi öğretim yöntemlerinin önemine ve değerine inanan pedagojik kültüre sahip eğitimciler gençler arasında görünmez oldu. Bugün bunun kaynağını adeta kurumuş görüyoruz. Bugünkü uygulamanın sonucu olarak öğretmen yetiştiren okul ve kuruluşlarda okutulan meslek dersleri arasında var olması gereken ve eskiden var olan, adeta organik bir nitelik taşıyan bağ kalmamış, bunun yerine her ders sanki birbirinden bağımsız bir bilim gibi okutulmaya başlanmış ve bu da üniversitenin bir gereği sayılmıştır. Yine bu düşüncenin bir sonucu olacak ki, Milli Eğitim Bakanlığı zamanında Talim ve Terbiye Kurulu'nun geçmiş yayımlanmış öğretim programlarının yerini her öğretim üyesinin kendine bırakılmış öğretim programları almıştır. Bu da okul ve kuruluşlar arasında bulunması gerekli ve hatta zorunlu olan birlik ve bütünlüğü ne derece sağlar ben bilmiyorum. İlkokul programında yer alan öğretim yöntemleri. İlkokul öğretimi ile ilgili başka ve önemli bir sorun da çağdaş görüşleri yansıtan 1968 tarihli ilkokul programındaki ilke ve yöntemleri savunanların azalması ve bunu uygulayanların heyecanlarının kalmamasıdır. Bu da daha önce belirtmeye çalıştığımız sorunlarla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü'nde bulunan Program Geliştirme Bürosu, Talim ve Terbiye Kurulu, Öğretmen Okulları Meslek Dersleri ve Öğretmenleri, çok sayıdaki ilkokul öğretmenleri ve ilköğretim müfettişlerinin ortak çabaları ile geliştirilmiş olan bu program, üzerinde ciddi bir değerlendirme yapılmadığı gibi artık onun ilke ve yöntemlerini savunanlar ve uygulanmış örnek gösterenler ortalıkta görülmüyor. Programda yer alan proje ve problem çözme gibi çocuk düşüncesinin gelişmesine ve yaratıcılığına yönelik yöntemler yerine eğitim istenen davranış değişikliğini sağlamaktır denilerek sınıfta öğretmen egemenliğine dayanan araç ve gereçle de olsa empoze edici sözel yöntemlere yer verilmektedir. Böyle bir yöntemle çocuğun düşünerek bir sonuca varması mümkün olmaz. Olsa olsa böyle bir yöntemle çocuğa bir takım kurallar önce öğretilir sonra ezberletilir. Tabii sırf ezber öğrenmeye göre bu da bir ileriliktir. Bunu kabul etmek gerek. İlkokul programı konusunda bu duruma gelişin çeşitli nedenleri olabilir. Birincisi, bunu savunan bakanlık kadrolarının zaman içinde nakil ve emeklilik gibi nedenlerle bakanlıktan ayrılmaları. İkincisi de genç kadroların daha okuldayken bunun heyecanı ile yetişmemeleridir. Bir başka neden de mevcut öğretmenlerin görüş ve anlayışlarının, bilgilerinin yayın yoluyla desteklememesi ve çeşitli yetiştirici kursların açılmamasıdır. Bu böyle olunca olumlu çalışmalar da zaman içinde olumsuz hale geliyor. 1960-1970 yıllarının ilkokul programı üzerindeki hararetli çalışmaları hatırlandıkça bu duruma nasıl düştüğümüzü anlamakta güçlük çekiyoruz. Bir diğer neden daha var ki belki o bunların hepsinden daha etkileyici olmuştur. Bu da lise ve ortaokul öğrencilerinden sonra ilkokul öğrencilerinin de üst okullara, kolejlere ve diğer orta dereceli yatılı okullara girebilmeleri için tutulan yol. Bu okul sınavlarında da bilgiye önem verilmesi, ilkokul programının yaparak ve yaşayarak öğrenme ve bu suretle olumlu davranışlar kazandırma ilkesinin gereği gibi uygulanması bir kenara itilmiş ve ilkokulları da sınavlara öğrenci hazırlayan bir yer durumuna getirmiştir. Bu, ilkokul öğretimine vurulmuş büyük bir darbedir. Bu amaçla ortaya çıkan dershaneler, özel kurs ve bireysel çalışmalar, çocuğu ve öğretmenleri programın belirlediği ilke ve yöntemlerden adeta koparmış, ezberci öğretimin bir aracı haline getirmiştir. Buna bir çare bulunmalıdır. Bu durum, ilkokulda öğretimi, öğrencilerin yaparak, yaşayarak ve düşünerek öğrenmeleri yerine sınavlara hazırlanma şekline dönüştürdü. Radyo ve televizyonlarda yer alan yarışma programları da bunu teşvik eder bir nitelik kazanmaya başladı. Böylece eskiden gerçekten örnek alınması gereken kurumlar olan ilkokullar birer klasik okul olma yoluna girmiştir. Oysa gelişen bilimin verileri, çağdaş eğitim ilkeleri bu yöndeydi. Çocuk çevresine uyum çabası işine bizzat girmedikçe, ilke ve gereksinim duymadan öğrenme durumunda kaldıkça, bu sırada hareket edip bir iş yapmadıkça davranış değişikliği gösteremez, yani bir şey öğrenemez. Öğrendiğini sandığınız şey bir yaldızdan ibarettir. Kısa bir süre sonra hepsi unutulup gidecek, geriye çocuğumuzun yorgunluğu kalacaktır. Eksik bir uygulama. İlkokulda çocuğun belli bir proje üzerinde bireysel olarak ve kümece çaba göstermesi, bu sırada ahlak ve kişilik özellikleriyle ilgili davranışlar kazanması, eğitimde en çok benimsenen çağdaş bir görüştür. Daha doğrusu çoğu bunlardan yoksun bırakarak eğitmek mümkün değildir. Sınıfta çocukların karşısına geçerek, bu bir dairedir. Dairenin çapı ile çemberi arasında şöyle bir ilişki vardır demek,